Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Nebiler silsilesine devam ediyoruz programımızda. Bu haftaki konumuz Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmi olacak. İnşallah ayet-i kerimelerden ve tecrübelerinizden hareketle Hud aleyhisselamı izleyicilerimize ve dinleyicilerimize aktaracağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Efendim öncelikle Hud aleyhisselam vesilesiyle başta bugünkü konumuz olan Hud aleyhisselam olmak üzere bütün peygamberlerimize, hasretinde Peygamberimiz aleyhisselama Rabbimizden sonsuz salat ve selamlar diliyoruz.
Hepsine salat ve selam olsun.
Allah hepsine rahmet eylesin. Cenab-ı Hak hepsinin şefaatini bizleri nail eylesin.
Amin hocam.
Kur'an-ı Kerim'in kıssasını anlatmış olduğu peygamberlerin bir tanesi de Hud aleyhisselam. İlk peygamberlerden işte Nuh aleyhisselam var. Peşinden de
Hud
Hud
aleyhisselam geliyor.
aleyhisselam geliyor. Zaten kavmine seslenirken de Hud aleyhisselam Allah sizi işte Nuh kavminden sonra sizi getirdi.
Evet, varis kıldı diyor her şey.
Varis kıldı. Efendim sizi dünyaya getirdi. Size yaşam hakkı verdi. Size şu kadar nimetleri verdi diyerek de bunu dile getiriyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın peşinden gelen bir peygamber ve kavim olduğu dile getirilmiş oluyor ayet-i kerimelerde. Bir de bu at, Hud Aleyhisselam'ın kavmi at olarak geçiyor.
Bu da açık bir şekilde
Ve ile
kaynaklarımıza geçiyor.
Adin ahahum Hud'a. Kıssa anlatılmış olduğu yerlerde hep bu ifade yer alıyor. Ad kavmine Hud aleyhisselam peygamber gönderdik buyuruluyor. Ama kaynaklarımızda Adi Ula ve Adi Sani diye
İki tane ad
iki
kavmi.
addan bahsediliyor. Bu ilk ad işte Hud aleyhisselam peygamber gönderildiği ad kavmi. Bunun peşinden bir de Semud kavmi geliyor. Salih aleyhisselam gönderildiği ve o Semud kavminin de bir diğer ismi Adi Sani. Yani çünkü aynı
Aynı
şeyden
soydandır
geliyorlar.
muhtemelen.
Aynı soydan geliyorlar. Bu bakımdan öyle bir isimlendirme söz konusu oluyor. Ve Hud Aleyhisselam'ın gönderildiği bölge olarak da Ahkaf suresi bu ismi alıyor zaten. Kur'an-ı Kerim'de 46. sırada yer alan Ahkaf suresi. Biz diyor işte Ahkaf'a Hud Aleyhisselam'ı gönderdik diyor. O kavmini şu şekilde uyardı. Bil Ahkaf kumluk bölge demek.
Kum
Kum
tepelerinden oluşan
tepeleri
yer.
de yer demek. Ve o kavmin yaşadığı bölgede orası. Öyle bir isimlendirmeyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Müstakil bir sure de var yani.
Tabii. Yani bu ismi taşıyan yine Ad kavminin ve Hud aleyhisselamın kıssası anlatılmış olduğu. Özellikle yine azabın geldiği ve o azabı getiren bulutun ve rüzgarların anlatılmış olduğu bir fasıl var Ahkaf
Pek
suresinde.
çok surede bahsediliyor. Bir
Tabii.
tanesi de Ahkaf suresi
Tabii.
herhalde.
Yani Kur'an-ı Kerim'de 14 surede
14 Mekki surede ifade
Mekke suresi,
ediliyormuş.
hepsi Mekke'de anlatılıyor bu şeyler, bu kıssalar. İşte Araf suresinde,
Şuara
efendim
suresinde.
Şuara suresinde, özellikle Hud suresi de efendim yine Hud aleyhisselam ismini alan bir sure de var Kur'an-ı Kerim'de. İşte Yunus suresi, Yunus aleyhisselam kıssası anlatılıyor, o isimle alınmış. Peşinden Hud suresi geliyor. Orada yine yedi peygamberin kıssası anlatılıyor ama sureye Hud aleyhisselam ismi Cenab-ı Hak vermiş diyelim. İsimlendirilmiş. Şuara suresinde yer alıyor. Kamer suresinde yer alıyor.
Hakka
Hakka
suresinde
suresinde yer
geçiyor.
alıyor. Bu şekilde yani geniş olarak bu surelerde ele alınan bu kıssa yine başka yerlerden kendine atıfta bulunuyor. Mesela Fussilet'te de
Evet.
ona atıfta bulunuyor. Hepsi Mekki surelerde yer alıyor. Hud aleyhisselamın demek
Hocam
ki
bu
buyurunuz.
noktada şunu sorabilir miyim? Bu Hud aleyhisselamla alakalı kıssaların hepsinin Mekki surelerde geçiyor oluşu, Mekke dönemindeki muhatapların, müşriklerin konuya dair farkındalıklarının yüksek seviyede olduğunu işaret eder mi?
Yani demek ki yani Hud Aleyhisselam'ın kıssası orada anlatılanlar, gerek Hud Aleyhisselam'ın daveti, kavmine tebliğ etmiş olduğu dini gerçekler, gerek kavmin Hud Aleyhisselam'a karşı tavırları, davranışları, tepkileri orada Mekke şartlarıyla çok uyumlu olduğu için yani Hud aleyhisselam Peygamberimiz aleyhisselamı temsil ediyor. Peygamberimizin davetini temsil ediyor. Ad kavmi onların yaptıkları, ettikleri, özellikle ki oraya inşallah temas edeceğiz. O da Mekke'deki Peygamberimiz karşısında bulunan inkarcı kavmin, inkarcı grubun hallerini tabii.
İki tarafında temsil aslında.
Tabii ediyor. Böyle olunca da daha çok Mekke şartları ilgilendirdiği için o kıssalar Mekke'den atılmış oluyor.
Eyvallah hocam.
Şimdi bu açıdan baktığımız zaman önce bir Hud aleyhisselam nasıl bir peygamber? Cenab-ı Hak ona hangi özellikleriyle bize örnek gösteriyor, öne çıkarıyor? Ona hocam biraz bakalım. Peşinden de Ad kavmi hangi özellikleriyle dile getiriliyor? Kur'an-ı Kerim'de evet. İşte inkarcılığı, diğer diyeyim ki başka özellikleri. Sonra da sonunda ne oluyor?
Evet, nasıl helak oluyorlar?
Evet, helak oluyorlar. Ve o çerçevede ele almaya çalışalım. Tabi Hud aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ismiyle 7 defa bahsediyor. Yani Hud kelimesi 10 defa geçiyor. Hı hı. Üçünde bir fiil Hazreti Hud aleyhisselam. Evet. Üçünde ise Yahudilerle ilgili kullanılan kelime. Hı hı. Ve Hud kelimesi bir şeye göre Hayit kelimesinin çoğulu ve tövbe edenler, dönenler gibi bir anlamı var. Dini bir anlamı da var yani. Tövbe etme anlamında dini bir anlamı da var. Hatta Yahudiler hakkında kullanılan yerler yine Allah'a dönenler, tövbe edenler gibi olumlu bir anlam taşıyor. Bir defa Cenab-ı Hakk'ın ismini zikretmiş olduğu bir peygamber. Kendisini anlattığı yerlerde bir emin bir peygamber. İnneleküm nasihun emin. Yani kavmine nasihat eden, onları Allah'a davet eden, güvenilir bir şahsiyet dile getiriliyor. Yapmış olduğu tebliğe karşılık bir mükafat istemediğini dile getiriyor Şuara suresinde. Diyor ki fettekullâhe ati'un ve mâ es'elüküm aleyhi min ecr. İn ecriye illâ rabbil alemin. Ben yaptığım tebliğ karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Bu tabi ifade Şuara suresinde Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Mut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam hepsi için ortak olarak zikrediliyor. Dolayısıyla yani sırf Allah rızası için mükafatını Allah'tan bekleyerek vazifesini yapan bir peygamber. Bir diğer özelliği, bütün peygamberde olan bir özellik necdet sıfatı korkusuzluk. Hmm. Cesaretli olması, korkusuz olması. Mesela Hud suresindeki anlatılan yerlerde orada işte davet ediyor. Onları Allah'a davet ediyor. Ben senin ücret istemiyorum diyor. Allah'a iftira atmayın diyor. Allah'a kulluk yapın diyor. Onlara diyorlar ki Hud diyorlar sen bize bir şey getirmedin. Biz seni kabul etmiyoruz. Sen yalancısın diyorlar. Bizim putlarımız seni çarpmış. İşte aklını almış falan diyorlar. Orada şu ifade çok önemli. Min dunihi fekiduni cemi'an tümme la tunzirun. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Yani beni Rabbimle baş başa bırakın. Benim arkamda Allah Rabbim olduğu sürece, ben onun yani razı olduğu bir iş üzere olduğum sürece ben efendim sizden korkmuyorum. Yani istediğiniz zaman yapabilirsiniz.
Bütün hilelerini sergileyin.
Evet, sergileyebilirsiniz. Hatta hiç beklemeden, bir an beklemeden hemen, ne yaparsa yapın.
Hemen anında.
Yapınız diye meydan okuyabilen. Yani kimsesi yok, bir ordusu yok. Kendisi savunacak hiç kimsesi yok Hud aleyhisselamın. İnananlar az evet. Zaten. Karşısında kocaman bir devlet var diyelim. Kocaman bir toplum var diyelim. İnkar toplum var. Ama onlara karşı korkusuzca
çok cesaretli.
Yani cesaretli bir şekilde bunu ortaya koyan bir yapıyı görüyoruz. Bu özellik bütün peygamberlerde var. Tabii o nereden kaynaklanıyor? Onlar imanlarına kaynaklanıyor.
Tevekkülden.
Sonra tevekküllerine evet, kaynaklanıyor. Hocam. Sonra alâ sırâtı müstakîm yani doğru yolda olduklarına tam inanmalarından kaynaklanıyor.
Evet,
ve önce Allah'a kendine güveniyorlar. Yani benim yaptığım iş doğru olduğu sürece ölsem bile.
Evet.
Yani ben bu işi bu tebliği yaparken bu davamı devam ettirirken ben ölecek olsam Allah yolunda şehit olmuş evet. Olurum. Rabbim de razı olur. Rabbime de işte efendim kendi yolunda ölerek vasıl olmuş olurum ne olacak? Benim için bundan en büyük şeref budur.
Muazzam bir teslimiyet hocam.
Teslimiyet.
Yani. Günümüzde biraz kendi adıma da söyleyeyim. Eksik olduğumuz noktalardan bir tanesi de bu Müslümanlar olarak. O tevekkül had safhada ya bıraktım gittim artık Allah-u Teala'ya yöneldim gerisini boş vereyim noktasında birazcık zafiyet içerisinde olabiliyoruz.
Hepsi böyle. Bütün peygamberler böyle. Efendimiz Aleyhisselam'da bu tabii çok daha bariz vaziyette. Yani buradan tabii alacağımız tabii dersler var. Yani Cenab-ı Hak peygamberi örnek gösterirken, onun diyelim ki güzel vasıflarını dile getirirken, böyle hak yolundaki onların cesaretlerini, sonra korkusuzluklarını ihlasla dile getirirken aslında bize sürekli ne yapıyor? Bir ders veriyor. Bize öğütler veriyor. Böyle olun diyor. Yani bir mümin Allah'a inandığı takdirde, tevekkül ettiği takdirde yaptığı her iş Allah'ın uygunluğu takdirde o müminin ölümden korkmaması lazım. Evet. Kimsenin korkmaması lazım. Hatta ölümü bir göze alarak Allah için o hizmetine, o efendim tebliğine, davetine devam etmesi lazım. Bunu bize öğretmiş oluyor. Bakıyorsun orada peygamber neticede bir zarar görmüyor. Cenab-ı Hak onu muhafaza ediyor.
Muhafaza ediyor kesinlikle hocam.
Ama onun düşmanlık yapanların helak olduğunu da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla Hüseyin Aleyhisselam'ın böyle güzel vasıfları bize aktarılıyor ve örnek gösteriliyor. Ödül bir şahsiyet olarak karşımıza konmuş oluyor. Gelelim kavmin özelliklerine geldiğimiz zaman işte kavmin özellikleri aşağı yukarı bütün inkarcı kavimlerde bu özellikleri görüyoruz. Efendimizin Mekke'deki inkarcı kavmine de aynı özellikleri var.
Aynı, evet.
Evet. Nedir? Bir putperest.
Yani nahnu bi tariki alihetina.
Alihetina. Şimdi diyor ki Allah Cenab-ı Hak birdir, tek ilahtır, ondan başka ilahı yoktur, sadece ona kulluk etmek gerekir deyince diyorlar ki işte ey Hud diyorlar, biz şimdi seni dinleyip de efendim bütün şeylerimizi terk edeceğiz. Sen bizi işte tekrar Allah'a kulluğa mı çağırıyorsun? Hadi bakalım o zaman biz de kabul etmiyoruz. O zaman hadi Allah'a düvet bizim başımıza bela getirsin evet. falan diye küstahlık
meydan
yapıyorlar.
Okuma.
Meydan okuyorlar. Böyle putperestler. Yani o Nuh Aleyhisselam'ın peşinden diyelim ki o putperestlik aynı zamanda Ad kavmine de devam ediyor. Onu göstermiş oluyor. En büyük mücadele yine tevhid mücadelesi olduğunu orada
görüyoruz. Evet
görüyoruz. Sonra tabii bunlar veize bataşcum bataşmı cebbarin yani zalim.
Cebbarlar evet.
olarak dile getiriliyorlar ve kendilerini çok güçlü kuvvetli hissediyorlar. Hatta diyorlar ki وَقَالُوا مَنْ اَشْرَدُ مِنْ اَقُوَّ biz diyor Ad kavmine diyor Hud Aleyhisselam'ı gönderdik. Onlara tebliğde bulundu. Onlar da bunu reddettiler ki bizden daha kuvvetli kim vardır?
Hiç kimse yok. Evet. Öyle düşünüyorlar.
Cenab-ı Hak da onlara yani siz sizi yaratan Allah'tan daha mı güçlüsünüz? Halbuki Allah daha güçlü kuvvetlidir diye onların o itirazına cevaplar geliyor ayet-i kerimelerde. Böyle olunca yani kibirliler, zalimler. Cenab-ı Hak tabii imtihan aynı zamanda olacak ya. Onları Cenab-ı Hak öyle iri cüsseli, boylu boslu olarak evet. yaratmış.
Güçlü,
evet, güçlü kuvvetli insanlar böyle. Ama Allah'ın bu ikramına şükredecek yerlerde işte biz yani bir enaniyet diyelim. Bir kibir, evet. kendilerini güçlü kuvvetli görme ve bu güç ve kuvvetlerini zayıf insanları ezme, onlara zulmetme için kullanıyorlar. Özellikle Şuara suresindeki ayet-i kerimelerde buyruluyor ki işte ve tebnune bi kulli ri'in ayeten ta'besun. Siz diyor her diyor yüksek tepeye diyor abeste iştigal ederek yüksek tepelere diyor kuleler yapıyordunuz. Ve tettehizune mesani'a la'allekum tahludun. Yine böyle geniş geniş de efendim
mekanlar,
malikaneler, evler yapıyordunuz sanki ebedi kalacakmış gibi.
Vay.
Şimdi burada o yüksek tepelere yani ta'besun kelimesi çok önem arz ediyor.
Evet, abese kökünde.
Aslında bu bir manada Hud Aleyhisselam'ın kavmi üzerinden yani inşaatla alakalı. Yani yapılacak binaların ve mimariyle ilgili olarak aslında Cenab-ı Hak çok önemli bize mesajlar veriyor. Yani bu ayet-i kerimeler dikey mimariyi yani Cenab-ı Hakk'ın muradına rızasına uygun olmadığı şeklinde yorumlayabiliriz. Evet. Niye? Çünkü yüksek binaların yapılmasını, tepeleri, yüksek kuleleri yapılmasını Cenab-ı Hak ayet-i kerime ta'besun, abesle iştigal olarak değerlendiriyor. Yani Cenab-ı Hak bir şeye abes diyorsa, abes kelimesi biliyorsunuz efendim anlamsız demek, boş demek,
boş iş, yani evet.
uygun olmayan şey demektir. Hatta ayet-i kerimede ben sizi abes diye mi yarattım? Hayır.
Doğru.
Sizi bir hikmet üzere yarattım diye kelimede kullanılıyor. Bir buna dikkat çekiliyor. Bir de lüzumsuz büyüklükte mekanlar. Yani eğer bir insan kullanmayacağı diyelim, kullanamayacağı veya bir işe yaramayacak tarzda diyelim, geniş diye mekanları yapılıyor. Bunun bir anlamı yok.
Evet. Niye bu da bir abes çeşidi.
Niye anlamı yok? Çünkü işte şereful mekan, bilmek için mekanlar kullanmak için vardır. Orada diyelim ki Allah'a kulluk yapmak için, Allah'ın razı olsun, işin uygun işleri yapmak için yapılır. Yani diyelim ki insan diyelim ki bir 2 kat, 3 kat, villası olabilir, binası olabilir ama kendisi bir doğru oraya girip çıkmaz. Bir tarafına efendim bir faydalı iş yapılmaz, kalınmaz, edilmez. Bomboş kalabilir.
Atıl kalır. Atıl kimseye kalabilir. Bir faydası olmaz yani.
Dolayısıyla bu mekanların, oraya yapılan harcamaların hiçbir anlamı söz konusu olmaz.
Evet, insana. Kesinlikle.
Yani diyor ki efendim haramın cezası var diyor, helalin hesabı var diyor. Yani boşu boşu hesap verecek bir şey ortaya çıkmış olabilir. Dolayısıyla burada mimari ilgili yani dikey mimari değil yatay mimariye bir yönlendirme olduğunu söyleyebiliriz.
Aslında biz ayet-i kerimeden bir mekan sosyolojisi de çıkartmış oluyoruz buradan hareketle.
Tabii aslında çok yönlü tabii. Evet. Yani kişinin bakışına bağlı. Kişinin diyelim ki birikimine bağlı.
Yüksek dikmeyeceksin, kendini ölümsüz zannetmeyeceksin bundan hareketle.
Mesela Osmanlı buna çok dikkat etmiş. Evet. Yani Osmanlı ecdadımızın efendim mimar yani şehir yapılanmalarına mimariye baktığımız zaman kalıcı olması gereken eserleri o şekilde yaptıklarını camiler mesela
mescitler, külliyeler
bakıyoruz diyelim ki işte 600 yıl diyelim 700 yıl 800 yıl diyelim ki bir diyelim cami yaşamaya devam ediyor da işte efendim Anadolu Selçukluları bir Selçuklulardan kalan efendim camiler var bizim işte Kayseri'mizde Nevşehir'imizde Sivas'ımızda falan böyle devam edip gidiyor. Yani biz diyelim ki bir bine yapıyoruz işte 30-40 senede pörsüyor ama 700 camiler. Sene geçmiş 800 hala devam edip gidebiliyor. Yani baki kalmasını olabildiği kadar bekayı temsil eden şeyleri sağlam yapıyorlar ecdadımız. Ama faniliği hatırlatan şeyleri de ne yapıyorlar? Diyelim ki evlerini beton yapmıyorlar. Diyelim ki ahşaptan yapıyorlar. Diyelim ki bir müddet sonra diyelim ki yok olup gidebilecek şeylerden yapıyorlar. Dolayısıyla ayet-i kerimeler bu yönde tabii yönlendirmeler de bulunuyor.
Bulunuyor.
İkinci olarak tabii bunlar tabii ki bir insanlar o kuleleri yapıyorlardı. وَاِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ ayet-i kerimesinde siz diyor insanı yakaladığınız zaman zalimler olarak onları yakalayıp onlara zulmediyordunuz diye buyuruluyor. Ne yapıyorlardı? O kulelere çıkıyorlar. Oradan gelen kervanlar uzaktan izliyorlar, takip ediyorlar. Onlar tam işte o güzergaha önlerine geldiği zaman iniyorlar. Onları önlerine kesiyorlar. Onlara zulmediyorlardı. Yani insanları öldürüyorlar. Mallarını gasp ediyorlardı. Dolayısıyla böyle bir zalimlikleri de söz konusu yedi bu kavmin. Bir diğer özelliği, bu tabi aynı şey Mekkelilerde vardı.
Evet hocam.
Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hilful fudul. Yani faziletler paktı. Faziletler efendim anlaşması. Çünkü oradaki zalim Mekkeliler de Mekke'ye gelen insanların efendim mallarına zarar veriyorlardı, gasp ediyorlardı, ucuz almaya çalışıyorlardı, sahiplerini dövüyorlardı.
Haramilik yapıyorlardı.
Tabii haramilik yapıyorlardı ve işte buna mani olalım diye birkaç kişi bir araya geldi. Efendimiz onlara katıldı, dedi ki bundan sonra anlaşalım. Şurada hiç olmazsa Allah'ın evinin yanında kimseye zulmedilmesin. Evet. Birisi hatta onun kurulmasının sebebi de işte oraya bir tüccar geliyor, onun malını gasp ediyorlar. O da gidiyor efendim Kabe'nin yanında avasıyla bağırıyor. Yok mu diyor burada bir insaf sahibi kimse benim hakkımı koruyacak diye. Onun üzerine o hilful fudul efendim gerçekleştiriliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselam peygamber olduktan sonra diyor ki eğer diyor öyle bir şeye diyor beni diyor davet etseler diyor. Kim davet ederse ona katılırım aynı şekilde ona üye olurum diye Efendimizin beyanı var. Dolayısıyla onların o zalimlikleri Mekke'de yaşanıyordu yani. Yaşanıyordu. Evet, doğru bir şey olmadığı Hud Aleyhisselam'ın kavminin kısa sürelerinden ifade edilmiş oluyordu. Yani
bu kısadan hareketle siz de böylesiniz bunu yapmayı bırakın denmiş oluyor.
Tabii çünkü sonuç gelecek şimdi. Bir azaptan bahsedilecek. Dolayısıyla bu yanlışların sonunda bir helaket sebep olacağı da dile getirmiş oluyor. Bir diğer tabii bunların şeyleri putperestliğin tabii uzantısı olarak yani ahirete iman yok. Dolayısıyla onlar efendim sürekli biz öldükten sonra dirilmeyeceğiz. Tekrar diriliş yok tarzında bunu dile getiriyorlardı. Tıpkı Mekkeli müşriklerin dediği gibi işte inhiye illa hayatuna dünya namut ve nahya ve ma nahnu bimu'sin. Müminun suresinde dile getirildiği gibi biz bu dünya hayatı hayat bu hayattır. Burada yaşarız, ölürüz ve tekrar dirilmeyeceğiz. Bu efendim bize gelen peygamber de Allah'a iftira eden, Allah adına yalan söyleyen birisidir diyorlardı. Böyle ahiret inancı olmayan bir kavim olarak bize anlatılıyor. Ve peygamber anlayışına baktığımız zaman da tıpkı yine Mekkelilerde olduğu gibi peygamber melek olmalı. Böyle yiyen içen, sokaklara dolaşan bizim gibi insanın peygamber olmaz diye öyle bir anlayışları falan vardı. Dolayısıyla bütün bu özelliklere baktığımız zaman yani önceki inkarcı kavimlerde var olan bu özellikler aynı zamanda Mekkeli inkarcı kavimde de bunlar bulunuyordu. Dolayısıyla buradan bunların yanlışlığı bu kıssa üzerinden dile getirilmiş olmaktaydı.
Evet hocam.
Oluyordu.
Buradan hareketle de bir helak oluyor. Bir helak talep ediyorlar. Peygamber'e inanmamanın bir gereği olarak. Madem sen böyle şeylerde bulunuyorsun, madem böyle iddialarda bulunuyorsun ve haklı olduğunu iddia ediyorsun, o zaman bize bahsetmiş olduğun azabı getir diyorlar.
Evet. Maalesef böyle bir efendim durum burada da söz konusu
Kibirlerini
oluyor.
Kibirlerini buradan bile görmek mümkün hocam. Azap
Evet.
diye bir şeyle tehdit ediliyor. O zaman getir bakalım.
Evet. Şimdi tabii kıssanın anlatılmış olduğu yerlerde, yani gerek efendim Araf suresinde olsun, gerek Hud suresinde, gerek efendim Kamer ve Hakka surelerinde, gerekse özellikle de Ahkaf suresinde, tabii bu helak, Şuara suresinde böyle helak manzaraları bize anlatılıyor, takdim ediliyor. Bunların helaki bir bulutla, sonra efendim bulutla beraber gelen rüzgarla oluyor. Ama şöyle başlıyor helak. Çok sıcak bir mevsim. Yani sular kuruyor. Böyle suya aşırı derece ihtiyaç duyulacak bir durum söz konusu oluyor. Epey bir zaman böyle bir devam ediyor bu sıcak havalar. Ve ufukta bir bulut gözüküyor. Ve herkes tabii yağmur bekliyor. Yani bir taraftan diyelim ki Allah'a ortak koşuyorlar. Bir taraftan diyelim ki peygamber demiyorlar ama bir taraftan da tabii ne kadar güçlü olsalar da Allah'ın diyelim ki azabı karşısında kimsenin olacak hali yok. Dolayısıyla ufukta bir acayip bir bulut gözüküyor. Göz önünde diyorlar ki هَذَا عَارِضُ نَمْتَرُنَا. İşte bizim beklediğimiz yağmur getirecek bulut bu.
Evet.
Gelecek, yağmur yağacak.
Müjde zannediyorlar.
Tabii sular efendim akacak, çeliler çeşme akacak. Hepimiz suya kanacağız falan diye beklerken Cenab-ı Hak diyor ki بَلْهِيَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. O diyor efendim size yağmur getirecek bir bulut değil. Tam tersine beklediğiniz azabı getiren رِيْحٌ فِي عَزَابٌ اَلِيمٌ içerisinde büyük bir efendim bir azap rüzgarı bulunan, içerisinde elim azap bulunan bir rüzgar.
Evet. Acele istediğiniz şey geliyor.
Tabii. İşte o rüzgar geliyor. O rüzgarın özelliği şu. Sahara'ya at kavmi diyor. Sarsarın atiye çok böyle aşırı esen bir fırtınayla, kasırgayla helak edildiler.
Evet.
Bu kasırganın bir ismi de efendim Rihun Akim. Yani fayda vermeyen her şeyi kurutan, yok eden.
Kurutan, kısır bırakan, yok eden.
Hangi şeyin üzerine gelse orasını da efendim tamamen yakan, kül eden, yok eden bir kasırga olarak dile getiriliyor. Zariyat suresinde. Sonra bu kasırga 7 gece 8 gün husumen durmadan esiyor. Yani çok şiddetli.
Peşi sıra hiç durmadan.
Çok şiddetli bir kasırga ve hiç ara vermeden, kesilmeden 7 gece 8 gün esiyor. Yani şimdi fırtına çıksa.
Evet.
Şöyle diyeyim ki bir 5 dakika diyeyim ki fırtına diyeyim ki tam şiddet esecek olsa. Ne yapıyoruz? Ne zaman duracak diye efendim hemen
endişeleniyoruz.
Endişeye başlıyoruz. Yani
kesinlikle
3 dakika 5 dakikaya dayanamıyoruz. Bir saat esecek olsa diyelim ki. Değil
gece,
yani. Bir gün değil. Öyle. Ve peki ne yapıyor peki o rüzgar? Bu azap rüzgarı. Bu diyor efendim. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَى كَاَنَّهُمْ اَعَجَازُ نَقْنَ خَابِيَ. Ve diyor, bu diyor efendim o kavmi helak etti. Bütün ne kadar inkarcılar falan varsa hepsini helak etti. Ve hepsi böyle yerlere serilmiş hurma kütükleri gibi o. Hurma yere serilmiş, devrilmiş hurma kütükleri gibi cansız olarak yere serildiler buyuruyor.
O şekilde bir tasvir yapıyor yani.
Tabii birincisi hocam. Yani yerden, kökü yerden sökülmüş, yere devrilmiş hurma kütüğü tasviri yapılıyor. Kamer suresinde de كَاَنَّهُمْ اَعَجَازُ نَقْلٍ مُنْقَعِرٍ tepeleri, başları kopmuş hurma kütükleri gibi oldular buyuruluyor. Bu Allah rahmet eylesin. Fazıl Hasan Abbas diye bir zat Ürdün hocalarından o kitaplarında bunu noktaya temas ediyor. Çok hoşuma gitmişti. Bunu arz edeyim. Diyor düz göze bakınca kişi iki ifadenin aynı olduğu düşünülebilir. Öyle
evet.
Değil diyor.
Bir yerde haviye, bir yerde münkaya geçiyor.
Bir yere acazun haviye geçiyor. Yani devrilmiş yere serilmiş hurma kütükleri. Diğeri de kafaları kopmuş hurma kütükleri.
Hmm,
İkisi de hurma kütüğü evet. Ama. Şimdi hurma kütüğü olması diyor, onlar iri yarı insanlar oldukları için, hurma ağaçları büyük olduğu için, dolayısıyla efendim orada cüsselerin büyüklüğünü de ile getirmiş oluyor. Yani
teşbih buradan yapılıyor.
Tabii yani ince bir ağaca benzetmiyor, hurma kütüğüne benzetiyor evet. Bir. İkincisi yani sökülmüş yere serilmiş olmaları, yani bunların öldüğünü, ondan sonra işte yerlere böyle uzatıldığını, o manzarayı bizim dikkatimize arz etmiş oluyor.
Arz ediyor, evet.
Dehşet arz etmiş oluyor. Tabii sayılır Allah bilir tabii. Bakıyorsun böyle serilmişler yerlere falan böyle. Peki tepesi kopmuş hurma kütüğü anlama geliyor. Bu da diyor şunu gösteriyor diyor. Esen rüzgar önce diyor bunların diyor boyunlarını, yani kafalarını diyor bedenlerinden diyor ayırdı.
O kadar şiddetli yani.
Sonra diyor yere serdi böyle. Dolayısıyla kafaları yok. Yani tepeleri olmayan, yani dalları tepesi olmayan, kafası olmayan hurma kütükleri gibi. O esen şiddetli rüzgar onların aynı zamanda kafalarını bedenlerini ayırmış vaziyette.
Omuz üstünde baş kalmamış yani hocam.
Tabii. Yani omuz ucunda efendim baş kalmamış evet. Yani o şekilde. Dolayısıyla her iki ifade oradaki o helak manzarasının ne kadar dehşetli olduğumuzu gösteriyor. Bakıyoruz hepsi yere serilmişler ama kafaları yok.
Evet.
Kafaları da kopmuş. Sonra yere de serilmişler. Yere dirilmiş hurma kütüğü gibi o şekilde helak edilmişler. Diyor ki efendim o şiddetli fırtına öylesine ki diyor yani evlerine falan giriyordu. Yani oradan korunmak için evlerine falan giriyorlardı. Gizli korunaklı alanlara girmeye falan çalışıyorlardı. Ama nereye girseler Allah Teala o rüzgara talimat vermişti. Onların girdiği en gizli yerlere kadar sızıyor ve orada onu yakalıyor.
En dibe kadar evet.
Dışarı alıyor, boynunu koparıyor ve efendim o şekilde helak
etmiş oluyordu.
Dolayısıyla böyle bir şiddetli rüzgarla, azapla helak edildikleri dile getirilmiş oluyor. Tabi burada bir dehşet sahnesi var. Cenab-ı Hakk'a tabii sığınıyoruz bu tür şeylerden, ilahi azaplardan, kahırlardan. Tabii günümüzde yaşanan hadiseler falan var. Yani mesela işte diyelim ki fırtına, sen fırtınalar diyelim ki kasırgalar.
Büyük felaketler.
Tabii olabiliyor. Ondan sonra yerleşim yerlerin alt üst olmasına sebep olabiliyor. Ondan insanların ölümüne sebep olabiliyor. Ama acaba bunlar efendim bir günahın cezası mıdır? Değil mi?
Yoksa imtihan sebebi midir?
İmtihan sebebi midir? Orasını tabi bilemiyoruz ama yani kasırgayla helak edilmenin bir peygamber bir peygamberin davette bulunduğu bir kavim üzerinde bir azap çeşidi olduğu da dile getirilmiş oluyor.
Söyleyebiliriz değerli hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada Hud aleyhisselamdan ve azgın kavminden, Ad kavminden bahsetmiş olduk. Helak çeşitlerinden de bahsettik. Evet.
Şimdi hocam bir şeyle tamamlayalım sohbetimizi.
Hocam.
O da Efendimiz Aleyhisselam'ın olaya yaklaşımı ilgili. Çok güzel bir rivayet var Ayşe validemizin. Diyor ki Allah Resulü diyor bir rüzgar estiği zaman diyor rahatı kaçardı. Ve hemen diyor yüzünden hoşnutsuzluğu anlaşılırdı. Ben de ya Resulallah yani niye böyle yapıyorsunuz ki bir şey olmaz. Endişe etmeyin falan diye söylerdim kendisine. Fakat o diyor hemen diyor pencereye koşardı diyor. Bakardı ederdi. Niçin böyle yapıyorsun dediğim zaman da ey Ayşe nereden biliyorsun bu gelen rüzgarın, esen rüzgarın Ad kavmini helak eden bir rüzgar olmayacağının garantisi mi var? Belki odur diye ben diyor korkuyorum, endişe ediyorum diye dile getiriyor.
Evet.
Bu da yani Efendimiz Aleyhisselam yani Allah'ın bir peygamberi olarak yani Cenab-ı Hakk'ı en iyi, en çok tanıyan, en çok olan birisi olarak bu ilahi azap karşısında hiç kimsenin emniyette olmaması gerektiğini,
kesinlikle hocam. Çok güzel bir şey.
Dikkatli olması gerektiğini ve Allah'ın azabına uğramamak için de iyi bir kulluk yapma noktasında daha dikkatli olması gerektiğini Efendimiz de o haliyle bize öğretmiş oluyor.
Evet, kesinlikle hocam. Peygamber Efendimiz bile bir rüzgardan sakınıyorken bizlerin çok çok daha dikkatli olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hisse, çok güzel bir son oldu hocam. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bu bölümde bu Kur'an kıssalarını ele aldığımız bu bölümümüzde Ad kavmi ve Hud aleyhisselamdan bahsettik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.